Herkese selamlar. Number One Star programında bugünkü konuğumuz 84 grubu. 84 grubunun solisti Tuna Velibaşoğlu stüdyomuzda. Hemen programımızı başlatıyoruz. Hoş geldin Tuna.
Hoş bulduk, selam, merhaba.
Ne haber, nasılsın?
Yolunda her şey, sizler nasılsınız?
Çok teşekkür ediyoruz. Hala Ankara'da mısınız?
Grubun iki elemanı Ankara'da, biri Macaristan'da, ben de yolcu. Yollardayım. Ankara, İstanbul, Avrupa arasında gidip geliyorum ben de.
Çünkü siz de Ankara kökenli bir gruptunuz.
Hala öyle.
Zakkum gibi, işte Pera gibi. Pera,
aynen öyle.
Ankara'dan bayağı bir müzik grubu çıkıyor. Yani o siz ilklerdensiniz tabii bu arada.
Ankara için evet ilklerdeniz. Evet. Manga ile beraber Manga ve 84 ilk çıkanlar oldular. Ondan öncesinde bir Adana furyası vardı, hatırlarsınız. Feridun Düzağaçlar, Yaşarlar, işte Umut Kuzeyler, Haluk Leventler, Ferdi Tayfur rahmetli, başladım, Allah rahmet eylesin.
Müslüm
Gürses, aynen öyle. Böyle bir furya vardı. O rock döneminde tam 2000'lerle işte 2010 arası bir Ankaralı grupların bir dominasyonu oldu. Ondan sonra şimdi ama İstanbul'da gibi gözüküyor top.
Evet. Ama mecbur İstanbul'a gelmeden de olmuyor. Hem sahneye hem de işte bu yapım, prodüksiyon, çekim vesaire. Fakat Ankara'da bu konuda gelişti bayağı. Gerçi bütün şehirlerimiz gelişti yani. İzmir'den de bir sürü insan çıkıyor artık. Veya da Anadolu'nun çeşitli şehirlerinden, yurt dışından da olabiliyor.
Ankara gelişmişti ama Ankara'da işte şey oldu. Artık böyle proaktif insanlar, böyle yaratıcı insanlar genellikle Avrupa'ya ya da İstanbul'a geldiler. Zaten sektör burada döndüğü için mecbur öyle bir ortam oluyor. Orada bir tık daha, hala eskisine nazaran bir tık daha zorlanıyoruz aslında bazı şeyleri yapmakta. En azından buraya ulaşmakta.
Doğru.
Böyle yürütüyoruz.
Biraz bir şey. Daha böyle teknolojinin, medyanın merkezi İstanbul'da olduğu için,
aynen,
stüdyoların vesaire, yapımcıların, prodüksiyon aleminin falan filan İstanbul maalesef tabii yine hala cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Maalesef diyoruz, çok kalabalık oldu.
Öyle, bir de gelip gitmemize rağmen de yani mesela evet, burada olmadığımızı bildikleri zaman bazı şeyleri haber vermemiz bile çok zor oluyor. Yapamayabiliyoruz.
Ankara'da biraz önce kendi aramızda da bir sohbet ettik. Bir sürü müzik grubu, bir sürü sanatçı çıktı.
Hı hı.
Onlar çok popüler oldular. İstanbul'da geldiler ve İstanbul'da kaldılar. Bu da bir göç. Yani sanatçısı İstanbul'a geliyor. Mültecisi İstanbul'a geliyor. Anadolu'dan ondan sonra İstanbul'a geliyor. Ege'den İstanbul'a geliyor. İstanbul artık kaldırmıyor.
Aslında Ankaralıların çoğu gelmedi, biliyor musunuz? 84 orada sayılar. Hala Ankara, Zakkum
evet,
orada. Pera buraya yerleşmedi. Bir tek Manga geldi. Gece vardı bizim arkadaşlarımız. Gece de hani dağınık bir şekilde. Onlar da yarı burada, yarı orada gibi. O gece yolcuları, o İstanbulluydu zaten.
Onlar İstanbullu.
Tabii tabii, onlar İstanbullu bir gruplar.
Tamam.
Ankaralı grupların çoğu oradalar hala. Dönmediler. Evet. Cem Adrian da Ankara'da hala. Cem de Ankara'dan.
O da mı orada?
Evet evet, o da orada. Evet. Yani buraya gelmediler. Yani zor zaten Ankaralıların İstanbul'a gelmesi de.
Ama Ankara'da da böyle bir şey var, bir popülasyon var yani. Neden etkileniyorlarsa bayağı bir üretiyorlar, çok güzel.
Şöyle, Ankara'da dikkat dağıtacak İstanbul'daki gibi çok fazla unsur yok. Bir yandan da bu işten para kazanabilmek için işi gerçekten iyi yapmanız lazım Ankara'da. Yani eskiden biz barlara çıkabilmek için, çalabilmek için kendi şarkılarımızı da ön plana çıkartıyorduk. Sadece cover listeleriyle olmuyordu. İyi çalmak gerekiyordu seyircinin tepkisini düzgün alabilmek için. İstanbul'da herhangi bir barda herhangi bir müşteri gelebiliyor sahnenize sizi izlemeye, ama Ankara'da öyle değildi. Bayağı afaroz ediliyordunuz yani.
Hmm.
O yüzden herkes işini iyi yapmak zorundaydı Ankara'da. Muhtemelen gelişimde onun çok büyük bir etkisi oldu. Diğeri de dediğim gibi dikkat dağıtacak çok unsur yok.
Ankara'nın en çok neyini seviyorsun?
Ankara'nın neyini seviyorum? Vallahi ya, kendi ortamımızı seviyorumdur muhtemelen. Çünkü orada güvenli alandayız. Yani arkadaş grubumuzun neyini?
İstanbul'a dönüşüm.
Ama bu artık eskidi ya. Bu artık abi, kapandı yok, bu
hala,
konu. Bu
hala.
Konu kapandı artık.
Geçen çocuklarla bir yayın yaptık. Geliyoruz, Pera'yı konuk almıştık hatta. Orada bir yayın yapmıştık. Ondan sonra dediler ya Ankara'da, dediler ya işte abi nedir yani senin sevdiğin. Ya şu an dedim ne yapıyorsak o. Yani dediler oğlum İstanbul'a dönüşünü seviyorum dedim. Yani. Çünkü deniz görmeyince... Biz İstanbullular deniz görmeyince dayanamıyoruz. Bak Ege'de olur.
Ya vallahi
bak,
biz
olur.
Vallahi biz bile alıştık, ne yalan söyleyeyim.
Alışırsın.
Yani ben bile tabii gün içerisinde mutlaka bir sahil kenarına inip bir çay, bir kahve, bir şey içip hani bir deşarj olup ondan sonra işime gücüme dönüyorum yani, yalan yok.
Evet,
vallahi
evet,
öyle.
Evet. Şimdi bu Dön şarkısı uzun zamandan sonra yaptığınız bir şarkı oldu. Ne kadar olmuştu bu son single'dan sonra?
Tam bir yıl oldu.
Değil mi? Bayağı oldu.
Yani millet, 14 Şubat'ta çıkarmıştık bir önceki şarkı.
Millet abi 15 günde bir çıkarıyor. Siz bir yıl sonra bir şarkı çıkardınız. Neden yani? Bu neden? Grup mu dağıldı?
Yo şöyle.
Ben söyle bir şey söyle. Şuradan bir manşet çıksın.
Yo yo. Yani şey.
Dağıldık da, ama sonra tekrar toplandık.
Bir yılda yapabilseydik iyiydi de şey.
Halı sahada maç yaparken kavga ettik falan.
O öncesinde geçti. Pandemi zamanı öyle bir ufak bir ayrılık yaşamıştık. Ondan sonra toparladık. Çok fazla çaldık biz bu yıl şükür ki. Yani neredeyse 100'e yakın konser verdik. 3 güne bir, 4 güne bir çaldık en kötü. O yüzden de hem grup dağınıkken, yani işte Ankara'da yarısı, Erdem Macaristan'da, ben yollarda derken böyle bir şey yapmak, bir araya gelip de bir şey kaydetmek kolay olmuyordu. Anca işte toparladık. Şimdi ama mesela bu yıl birazcık daha programlı devam edeceğiz. Herhalde bu yıl böyle hedefim 5-6 tane bir şey çıkartabilmek. Bu yıl yaparız
Erdem
efendim.
niye Macaristan'a gitti?
Erdem yıllardır orada. Yani 13. yılı. Bir noktada da bir oturumu, süresiz oturumu vardı. Vatandaşlık da almak üzere. O hakkını da kaybetmek de istemedi. Onun orada bir grubu var. Nasip Kısmet diye. Orada ünlüler bayağı. Orada da çalmaya devam ediyorlar. Kendi grubuyla beraber. Hatta bazı konserlere çakışıyor bizim. Gelemiyor da oluyor. O kariyerinde biz grupça beraber karar aldık. Onun o kariyerini de engellemeyelim dedik. Bizi de destekliyor çünkü. Aynı zamanda biz de gidip çalıyoruz Budapeşte'de de aynı ekipte. Kardeş gruplar oldu. O yüzden de devam ediyor.
Evet, çok güzel. Mesela senin bu solo çalışmaların, solo kariyerinle ilgili bir gelişme var mı? Mesela solo bir şarkı çıkarma, gruptan ayrı tek başına bir şarkı çıkarma ihtimalin var mı?
Biz hepimiz yaptık onları zaten.
Biliyorum, geçmişte oldu. Şimdi
tabii,
de mesela
tabii.
Böyle bir şey var mı? Gelecekte ne bekliyor mesela? Grup olarak mı devam edeceksin? Solo da çıkarma ihtimalin var mı?
Şöyle, ikisini bir arada yürütmek artık mümkün dijital platformlar dolayısıyla. Eskisi gibi zor ve zaman alıcı şeyler değil. Hepimiz yan projelerimize, hani Erdem'inki olduğu gibi hepimiz yan projelere ayırabildiğimiz kadar vakit ayırmaya çalışıyoruz. Ama hepimizin önceliği 84 tabii ki. Çünkü bu sene şimdi şu andan beri açıklanan 30'a yakın konser var. Evet, bu demek ki yıl içerisinde 70 ile 100 arasında yine olacak demektir bu.
Ben fiyatını bir şey yapayım.
Keşke. Biz kendimiz yapıyoruz ama. Ya o hesap olmuyor.
84 mi demiştin?
84.
84, dur bir dakika, pardon, yanlış. 84 çarpı 3 milyon.
Ay keşke Allah söyletti.
Eşit.
İnşallah öyle olur.
Abi ne bileyim, bu sanatçılar hep böyle 3 milyon, 5 milyon rakamlar.
İnşallah olur. İnşallah olur.
Özellikle Ankara konserleri biliyorsun çok konuşuldu yani.
Hangileri?
Ya işte Ebru Gündeş konseri, Duman konseri falan.
Ya
işte.
bizimkiler şey.
Mütevazı.
Yok, bar konserleri bizimkiler. Evet. Hani konser alanı, biliyorum, konser mekanlarında şeyler. Biliyorum. Biz öyle büyükler yok, inşallah olur. Ya geçmişte yaptık tabii ama artık kendi konserlerimizi yapıyoruz şükür ki.
Ya bence de o kadar yüksek fiyatlarda olmasın yani. Çok konser yapıp insanlarla çok buluşmanızda fayda var.
Yani hak ediyorsak neden o? Onlar bedelsiz konserler olduğu için hani şeyde halk bedelsiz geldiği için sorun yok. İnşallah biz de hak ederiz o paraları bir gün, olursa neden olmasın tabii ki.
Halk konserlerine çıkmak keyif veriyor mu, yoksa bar konserleri mi daha çok hoşunuza gidiyor?
Valla ikisinin kitlesi çok çok ayrı. Evet. Özellikle bizde çok çok ayrı. İki tarafta da ulaşabildiğimiz farklı insanlar var. Ekonomik olarak da bazı insanlar gelemeyebiliyorlar, anlayabiliyorum. Ayrıca en önemli ayrım oradaki yaş sınırı. 18 yaş altı gelebiliyor açık hava konserlerine, halk konserlerine. O bizim için çok güzel bir buluşma anı oluyor. O yüzden ikisinin de yeri ayrı, ikisini de ayrı seviyoruz.
Ya ben mesela dikkat ettim. Geçen bir grubun konserine gittim İstanbul'da. Uzun zamandır ilk defa böyle bir grubun, bir rock grubunun konserine gittim. Yani ben mesela alkolle aram yok. Ve ben işte izlemeye gidiyorum. İşte sizin konsere geldiğimi düşün. Zırt garson geliyor, zırt garson gidiyor. Zırt geliyor. Ya içim, yani ne derler ona, şimdi isim de vermek istemiyorum. Meşrubat diyelim, tamam mı? Meşrubat ağacı çıkacaktı içimden yani. Su, meşrubat, soda. Su, meşrubat, soda. Yani şey de enteresan. Bu da enteresan mesela. Değil mi? Böyle gece bu şey...
Değil. Çok anlaşılabilir bir şey. Anlatayım size. Artık konser yapma şekli eskiden...
Yemek olsun yani mesela.
Rock gruplarına yemek de olmuyor. Biz istemiyoruz. Çoğunlukla rock grupları istemiyorlar. Böyle. Ayakta istiyoruz. Masa olması da çok işimize gelmiyor. Çünkü onlar birazcık daha böyle arabesk ve pop işlerde olabilecek şeyler. Hani sahneyle etkileşimde biraz daha interaktif geçen konserler. Bizde birazcık daha sanatçı odaklı, grup odaklı, daha yüksek bir müzik, daha akıcı oluyor. İnteraktif birazcık daha düşük. Onun sebebi de şu, mecbur kalıyorlar çünkü mekanlar gerçekten çok zor kar ediyorlar. Yani çok yüksek masrafları var. Bütün eleman masraflarından elektriklerine, sularına, yani kapıyı açmaları bile çok büyük bir masraf günün şartlarında. Ve sanatçılara ve gruplara ulaşım, konaklama bilmem ne gibi bir sürü destek veriyorlar. O destek, şimdi sanatçı çoğu zaman bilet parasını alıyor, kapıdan aldığı parayı aldığı için mekanların bir şekilde para kazanmaları gerekiyorlar. Yani biletten bir kazançları olmuyor. O yüzden biz çok dikkat ediyoruz böyle dengelere, mekanlarla birlikte yürümeye çalışıyoruz. Mecburen mekanında bir şey satması gerek ki orada içerinin maliyetini çıkartabilsin, gruba verdiği, sanatçıya verdiği paranın maliyetini çıkartabilsin. Onları da anlamak gerekiyor o yüzden.
Evet, değişik bir konu tabii.
Bir denge yani. Orada bir denge var. Hassas
ona
bir denge.
Ona bir bakmak lazım. Hı. Ya da sadece halk konserlerine gitmek lazım. Yani mesela şey dedim ki ya bir loca moca varsa hani locaya oturayım. Siz getirin ne getiriyorsanız ben içmeyeceğim. Yeter ki yani hani bu taciz bitsin dedim. Oturayım da loca da izleyelim bari dedim. Loca da yok.
Yani. Loca biz evet yani bizim konserler loca oluyor. Onlar da ücretli oluyor olduğu yerlerde tabii.
Ya tabii canım yani mesela ben DJ'lik yapıyorum. Gece kulüplerinde bile loca sistemi vardır. Stand sistemi vardır. En azından standda durursan işte der ki şunu mu getireyim bunu mu getireyim. Onun bir şeyi var standartı
ya bizde var. Tabii öyle olamıyor. Çünkü şimdi bizde bir etkileşim olduğu için hep evet. insanlar ayakta bağırıyorlar, çağırıyorlar, coşuyorlar. Şimdi ön tarafta bir sürü ya da loca olduğunda falan o insanlar rahat izlemek istiyorlar haliyle. Ama bizim onlara ulaşma şansımız yok yani şey olarak. Bizim ayaktaki seyirciye, eğlenen seyirciye, bağırıp çağıran seyirciye ihtiyacımız var. Konserin etkileşimi için. O yüzden de bizim konserlerde çok yürümüyor loca işleri, masa işleri falan.
Gene de bir kenarda olması lazım yani çünkü
yapıyorlar.
Tercih eden insanlar
yapıyor. Büyük markalar var, kenarlara yapıyorlar, sağa evet. sola yapıyorlar, arkaya yapıyorlar. Onlar çalışıyor. Biz de evet. karşı değiliz onlara yani.
Evet. Devam edeceğiz. Birazdan rock müziğin durumu nedir? Nereye gidiyor? Ne durumdayız? Müzik dünyası ne durumda? Onları da konuşacağız.
Konuşalım.
Grubu da konuşalım. Grubun diğer üyelerine bir selam yollayalım istersen.
Yollayalım. Onlar Ankaralılar. Okan ve Sertar Ankara'da, Erdem Macaristan'da. Haberleşiyoruz zaten sürekli iz üstündeyiz, paylaşımları yapıyoruz. Evet. Selam olsun onlara.
Evet, biz de selamlarımızı gönderiyoruz Namurban ailesi olarak. O zaman kısa bir ara veriyoruz, sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu kısa aranın hemen sonrasında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğumuz 84 grubunun solisti Tuna Velibaşoğlu. Evet, şimdi acaba diyorum 84 grubunun dönüm noktası Ölürüm Hasretine mi olmuştu?
Tabii ki, tabii ki.
Yoksa bir araya gelmeniz mi olmuştu? Mesela öyle bir şey de olabilir.
İlk dönüşümüzde mi diyorsunuz en başta mı? Yani
dönüm noktanız herhalde o şarkının patlaması oldu.
Dönüm noktamız kesinlikle odur. Yani evet. çünkü biz artık böyle okullar bitmiş, işlere girmiş falandık böyle ufak ufak artık ya arkadaşlar bu iş olmayacak herhalde noktasına geldiğimizde oldu. evet. Tam hani böyle tünelin sonu en aydınlık yer hikayesi var ya gibi böyle bir şey oldu hakikaten de. Biz bırakmaya karar verdiğimizde patladı şarkı.
Ne iş yapıyordunuz mesela bu şarkıcılıktan önce ya da okuldan mezun olduktan sonra ne iş yapmaya karar vermiştiniz?
Valla şöyle davulcumuz mühendisti. Su ürünlerindeydi. Hı hı. Gitarcımız bir müzik mağazasındaydı. O basçımızla ben de şeydeydik. İşte zaten konservatuvardaydık o dönem. Stüdyomuz vardı. İkimiz de Ankara'da hala stüdyo devam ediyor hatta. Oradaki ortağımız devam ediyor. Stüdyomuz vardı. Biz de orada özel dersler veriyorduk. Prodüksiyonlar yapıyorduk. Yine kayıt yapıyorduk. Değil. Tabii tabii. Yani hep bu artık bir uyuşturucu gibi bir şey. Kana girdi mi hani müzikten çıkmanın sadece bizim tarafımızda değil. Yani bunun menajeri de, organizatörü de, tabii. sahne amiri de herkes. Ya bu işe girdikten sonra kurtulmak kolay değil yani.
Evet.
Bulaşınca.
Şimdi tabii rock müzik yeniden yükselişe geçti gibi gözüküyor. Hı. En azından ben öyle görüyorum. Müzikte şu anda ne oluyor sence? Hem rock müzikte hem de diğer kategorilerde işte popüler olan tarz ne? Ne oluyor şu anda sence?
Sosyal medya ve dijital platformlar dolayısıyla aslında insanlar istediklerini dinleyebiliyorlar. Radyolar, televizyonlar da buna kayıtsız kalmıyorlar. Aslında birazcık daha gerçekçi bir ortam çıkmaya başladı ortaya. Yani manipülasyonun, evet dijital mecralarda manipülasyon hala var ama en azından seyircinin de artık bir söz hakkının olduğu, dinleyicinin de söz hakkının olduğu bir ortam var. Hmm. Renkler daha fazla. O çok güzel. Artık her renkten var. Yani öncesinde rap çok fazla duymak ya da arabesk çok fazla duymak televizyonda ya da radyoda çok mümkün değildi. Artık her şeyden biraz var. O yüzden tek bir janrın böyle tek bir türün popüler olduğu bir dönem değil de her şeyden azar azar olduğu bir dönem başladı. Rock müzik konusunda gençler çok güzel devam ediyorlar. Dedublüman akıyor gidiyor yani kardeşlerimiz. Mavi Gri devam ediyor.
Madrigal
devam ediyor. Yani onlar çok güzel şeyler yaptılar. Adamlar zaten hali hazırda
yaşlı
devam ediyorlar.
Var.
Yaşlı amca aynen öyle.
Yüz yüzeyken konuşuruz.
Onlar zaten artık oturdu yani. Hani onlar da
konuşmayız yani fark etmez.
Ya onlar işte piyasa artık onlar evet. endüstri standardı oldular. Hani onları da gençler olarak bakma onlar da oturduğu için klasikleşti belki de artık yüz yüzeyken konuşuruz Büyük Ev Abluka'da falan. Artık onlar da klasik sayılır. Onun dışında gençler çok güzel devam ediyorlar, yapıyorlar. Devam ediyor yani her renk var artık. O çeşitlilik çok daha artık popüler olan çeşitlilik diyebiliriz belki.
Ama yine ben bu son dönemlerde işte Dedublüman vesaire Madrigal'a baktığımda hı-hı. rock müziğin de yükselişinin olduğunu görüyorum. Yani bir tık böyle hani şeyden biraz daha ona rap denilen bir tarz var. Değişik karışık bir tarz o aslında. Hı-hı. O tarzın biraz daha üzerine çıktığını, o şarkıların daha popüler olmaya başladığını hem radyo listelerinde hem de dijitalde ilgi gördüğünü görebiliyorum yani.
Kesinlikle öyle. Bir dönem var tabii. Yani dönem dönem bazısının ön plana çıkıp da diğerlerinin gerideymiş. Aslında durmamışlardı da.
Yani.
Bazıları ön plana çıkıyor diyelim. Şimdi birazcık daha dengeli bir ortam var. Evet. Rap'i de var, pop'u da var, rock'ı da var. Yani her bir şey sürü var. Eski. Tabii tabii çok güzel bir ortam var aslında. Çok evet. Tatlı böyle bir aşçı tabağı gibi bir ortam oldu. Her şeyin tadına bakıyoruz güzel güzel.
Ama zor olan galiba çok fazla çeşitlilik olduğu için aradan sıyrılmak. Ne dersin?
Kesinlikle. Yani ben düşünüyorum hakikaten herhalde şu an çok çok daha zor çıkıp da sıfırdan bir şeyler yapmak. Hem kolay hem zor yani.
Evet. Yani düşünsene sen 84'ün Ölürüm Hasretinle şarkısının patladığı dönem yıl kaçtı hatırlıyor musun?
2005. Yani 2004'te şarkı patladı. Çıkışı 2005 sonuydu.
20 yıl önce. Yani 20 yıl önce bir şarkıyla ömrünün sonuna kadar konser yapabilecek bir seviyede ve aynı anda da bir gecede olmasa da hani bir haftada tanınan bir müzik grubu ya da bir solist olabiliyordunuz. İşte Berkay Taburcu'yla işte ne bileyim atıyorum 90'lara doğru döndüğümüzde Burak Kut benimle oynamayla işte Hakan Peker bir efsane filan Yonca Evcimik abone. Yine sizin döneminizde de onlar yaşandı. İşte Yalın Zalim'le, Rafet Erroman Seni Seviyorum'la falan baktığınızda ama şimdi bakıyorsun yani o iş çok zorlaştı. Şöhret olmak, tanınmak zorlaştı.
Bizim jenerasyonun oradan farkı tabii 90'larda şimdi insanların tekrardan yeni müziğe adapte olmaları birazcık zor oldu tabii haliyle. Yani o pop furyası değişik, o elektronik pop furyası birazcık geriye gitmişti, kaybolmuştu. Bizdeki en büyük avantaj biz tek bir şarkıyla kalmayıp arka arkaya çok fazla hit çıkarmaya devam edebildik. O bizim jenerasyondaki insanlar 8 tane, 10 tane, 12 tane daha hitler çıkardılar. Yoksa bir gecede biz de hani bir tane şarkıyla çıkartıp da şey yapmak mümkün olmazdı. Yani
yok şöyle söyleyeyim. Tanınma ve bilinirlik meselesi artık çok zorlaştı. Yani bugün
tabii şu an popüler olanı da tatılmıyor ki kimse. Bilmiyorlar
işte,
yani.
Onu diyorum yani şunu söylüyorum. Mesela bir şarkı inanılmaz patlıyor.
Mirkelam'ı düşünsenize her geceyi. Mirkelam'ın çıkışını.
En kötü koşan yıkılmıştı. Adam.
Aynen öyle. Yani yıkılmıştı ortalık.
Şimdi düşünsenize bir öyle bir şarkı patlıyor ki herkes ezbere biliyor ama şarkıyı söyleyeni tanımıyorlar. Yolda görse tanımıyorlar. Çünkü arkadan başka bir şey giriyor. Arkadan başka bir şey giriyor ya da çok şey var falan filan.
Aslında çoğu noktada sanatçıların ya da grupların da tercih ettikleri de bir şey biliyor musunuz bu? Yani tanınmamak onu. Mı? Yani tanınmak belli bir ölçüde okey ama hani müziğin önüne geçmesi noktasında mesela biz o sıkıntıyı birazcık yaşamıştık. Bizim biraz hikayeler, uydurulan hikayeler, grup ismi falan bilmem ne böyle grubun önüne biraz geçmişti.
Özel hayat var mıydı orada?
Yok, özel hayat ya rock gruplarında öyle özel hayatlık bir durum öyle çok hani yok, oyuncu
ya rock gruplarında vardı. Teoman'da vardı mesela.
Yani çok ekstra. Ama Teoman Türkiye'nin hani o rockstar abi Teoman.
Teoman gece ben magazin seslendirirdim. Her gece kasetinde Teoman olurdu yani. Teoman yine bir yerden çıktı, o kız da çıktı, bu kız da kovaladı. Yok, birbirlerine girerdi magazincilerle filan.
Ya yani şöyle Teoman ve Şebnem Ferah hani özel, ya onlar gerçek rock starları. Hani o hakikaten dünyadaki karşılığıyla diyebileceğiniz insanların rock starları. Biz memur çocuğuyuz yani bizde öyle bir rock starlık falan şey çıkmaz
çok
yani.
Çok mütevazısın. Ben sana bir şey söyleyeyim. Siz de çok güzel müzik yapıyorsunuz.
Teşekkür ederim.
Ve benim de çok severek dinlediğim. Ondan sonra şarkılarını işte uzun yolda bile dinlediğim yani playlistimde şarkıları çok olan gruplardan birisiniz. Yani şimdi mesela enteresan bir şey söyleyeceğim. Geçen fark ettim. Teoman'ın eski şarkılarını ben çok seviyorum ve çok da dinliyordum. Benim müzik listemden çıkmış Teoman mesela. Ondan sonra Dönü aldım. İşte Madrigal var, Yüz Yüzeyken Konuşuruz var vesaire bilmem ne filan. Demek istediğim o ki sizler de çok iyi müzikler yapıyorsunuz. Bence sizlerin magazin tarafınız eksik olduğu için arada bir popülerlik farkı oldu.
Şöyle,
o magazin de başka bir yere getirdi bazı rockçıları.
Belki şey derdim.
Kötüydü biraz ama yani algı biraz kötüydü. Rockçılar istemedi bunu. Teoman mesela evet, istemezdi evet. Böyle. Zoraki olurdu bu haberler falan böyle. Kavga eder ertesi gün barışırlardı magazincilerle.
Aynen öyle.
Ondan sonra ama Şöhret katıyor maalesef bu magazin işi de.
Şöyle belki hani konser yapmamızı ya da canlı performans hani yapmamızı, insanlara ulaşmamızı engelleseydi ya da azaltmış olsaydı belki bir üzülürdüm. Ama şu an günümüze baktığımızda yani ne yaşamış olursak olalım iyi ya da kötü biz aslında bugün olduğumuz güne getirdi ve biz ona şükrediyoruz çünkü yani hakikaten daha fazla çalamazdık muhtemelen herhalde bunun üstü artık dünya turnesi falan olurdu yani hani işte eskiden Bon Jovi'ler, Queen'ler bilmem ne 2 yıl 2,5 yıl turneye çıkıyorlarmış biz gerçekten 2024 yılını tamamen yolda ve konserlerle geçirdik.
Evet.
Daha bir müzisyenin isteyeceği sağlık ve bunun dışında başka isteyeceği bir şey yok yani o yüzden de hani her ne olduysa iyi olmuş bizim adımıza. Belki dediğiniz gibi o popülerite bize daha çok konser, daha iş getirecek olsaydı yapabilirdik, mutlu olurduk, sevinirdik ama zaten bunun üzeri olamazdı diye tahmin ediyorum. Doğru. Yani o yüzden olmak istediğimiz yerdeyiz aslında. Mutluyuz o yüzden.
Orhan Gencebay projesinde biraz önce de konuştuk kendi aramızda. Dokunma şarkısını okudunuz ve efsane bir şey oldu.
Teşekkür ederim.
Albümde öne çıkan şarkı
ne
oldu.
mutlu.
Biz o dönem böyle Polat Yağcı'yla arabada dinlemiştik falan. Böyle ben şarkı seçmiştim. Onlardan bir tanesi de sizin şarkıydı. Bir diğeri Yıldız Tilbe'ydi. Ondan sonra Duman'ı beğenmiştim. Gönül'ü beğenmiştim. Duman'ın Gönül'ü, o Gönül'ü okumuştu galiba. Ondan sonra evet ustan artık deli gel filan. Dokunma böyle acayipti filan. Ondan sonra buradaki hikaye nasıl oldu? Siz memnun oldunuz mu o projede mesela?
Yani tamamen yine ben her zaman söylerim biz çok ballı bir grubuz gerçekten de. O da yine bizim balımızdı yani. O dönem ya ilk bize teklif o zaman Polat'la çok yoğun çalışıyorduk zaten. Bir de çok onunla da beraber konser çok fazla yapıyorduk. Organizasyonlarımız da yapıyordu Polat hani
Doğru.
şirket şeyin dışında, yapımcılığın dışında. İlk bize vermişti hemen. Tuna hani istediğiniz bir şarkı varsa gelin buradan büyük isimlerle beraber siz de bir şarkınızı seçin. Biz de Sevemedim Karagözüm seçtik. O dönemde grup bir aradaydı. Böyle İstanbul'da prodüktörümüz o zaman Haluk Krosman'dı. Haluk Krosman'la beraber Sevemedim Karagözüm'ü yaptık biz. Bitti. Aradan bir yıla yakın zaman geçti. İnsanlar şarkılarını kaydettiler. İlk teslim eden biziz yani projede.
Evet.
Bir hafta 15 gün sonra teslim ettik. Herkes mutlu falan çok güzel oldu. Abi şarkının teliflerinde anlaşılamadı. Son bir hafta var şeyin albümün çıkmasına. Bir hafta ya da 10 gün var. Grup tatile çıktı. Yazdı o dönem.
Evet.
Erdem bir yerde tatildeydi. Davulcum Sertel bir yerde tatildeydi falan. Okan'la ben stüdyodaydık. Aradı Polat. Oğlum dedi sıkıntı var ne yapacağız? Dedi ki 5 tane şarkı kaldı dedi. Bunlardan birini seçmen lazım. Şeyde Sevmedim Karagözüm'de sıkıntı yaşadık. Abi etme eyleme grup yok ne yapacağız falan. Oğlum hallet şunu sen halledersin falan. Nasıl yapacağız falan. Abi
Birader sen hallet, nasıl hallediyorsan hallet.
gibi bir şey
Mevzusu.
Polat'ı biliyorsun zaten. Ondan sonra şarkılar bir geldi. Abi mümkün değil. Bitirme tezi gibi Orhan Gencebay biliyorsun 7 dakika
Tabii.
şarkının ne girişi var ne çıkışı var ne nakaratı var.
Partisyonları yazmak bile
Abi
imkansız.
mümkün değil. Akıyor da akıyor.
Evet.
2 gün boyunca kapandığım stüdyoya Okan'la dedim. Okan yani birinden en azından bir melodi falan çıkardırsak hani o dönemin popülerlik şeyleri belli popüler şarkı yapma şifreleri. Ne yapacağız ne edeceğiz? Dedim ki oğlum ben şans atıyorum oltayı dokunmaya. Hani dokunmayı alalım. Yani en çok 84 uydurabileceğimiz şarkı bu.
Evet.
Ondan sonra girdik. Yani işte diyorum ya Allah'ın sevgili kuluyuz gerçekten. O albümün belki de tek patlayan hani Tarkan'la beraber tek patlayan şarkısı o oldu.
Evet.
Bilmiyorum hakikaten onu bir de şöyle bir şey var. Bizim jenerasyon yani gençler falan bizim şarkımız zannettiler. Onu Orhan Gencebay şarkısı olduğunu da
Ha,
bilmiyorlardı.
sıfır zannettiler.
Tabii, hala da öyle sananlar var. O bizim en büyük şansımız oldu. Hani bir grupla cover'ın o kadar eşleşmesi, o kadar meşleşmesi çok güzel bir şey. Yani çok büyük bir
Evet.
şans. Yine yırttık balımız yani.
Çok güzel ya. Tarkan da Hatasız Kul Olmaz'ı okumuştu. Ajda Pekkan severek ayrılalım filan. Çok güzel bir projeydi o. Bu
Öyle.
arada
Tabii okul yaptırıldı biliyorsunuz onun Orhan
evet.
Gencebay'ın.
Ferdi Tayfur hayatını kaybetti.
Allah rahmet eylesin.
Allah rahmet eylesin. Şimdi galiba onun şarkıları da telifsiz olacakmış. Öyle bir haber aldım. Sezen Aksu şarkıları gibi. Telifsiz derken hani böyle ücret ödemeden işte siz okuyacaksınız ya da herhangi birisi okuyacak ve ardından telifler işte aileye gidecek herhalde. Öyle olacak.
Bir bakarım MSG'deyim biliyorsunuz.
Öyle bir şey, öyle bir şey olursa acaba
Yanlış
böyle
bilgi veremem şu an. Bu konu bu. Düzgün bilgi veririm
evet,
soracağım
meslek
böyle.
birliğinde de
Aynen.
yöneticisi kendisi. Sizinkinin adı neydi? MSG'nin açılımı neydi?
MSG.
Müzik eser.
Musiki
Musiki
eserleri.
eser.
Musiki eserleri sahipleri
Böyle bir
grup.
şey olursa mesela Ferdi Tayfur'dan hangi şarkıyı okumak istersiniz?
Of, çok zor soru
Tarkan
ya.
mesela Emmi Oğlu'nu okudu geçen biliyorsun, görmüşsündür.
Ya Tarkan istediğini
İnanılmaz
okur.
güzel
Abi
okudu
Tarkan istediğini okur. Tarkan ne olur? Tarkan şey de söyle ıslıkla çalsa Tarkan okeydir yani. Şarkı söyle Hande ile biliyorsunuz Rüya'yı
Ha,
yaptık.
rüya yapmıştınız doğru.
Polat'tayken Dokunma var. Varol var. Sahnede zaten Masum Değiliz çalıyorduk yıllardır. Ahmet Selçuk İlkan albümünde yine Polat'la yaptığım Sarhoş Gibiyim var.
Aa doğru ya, bayağı yaptınız ha.
Bunlar bir şekilde şimdi şeyi de domine ediyorlar setlisi yani şarkı listesini de canlı konserlerde hani
Doğru.
domine ediyorlar. Öyle olunca kendi şarkımızı çalamıyor oluyoruz. Ha, bu tip özel projelerde tabii olunabilir ama bir tane
Sıfır şarkı yapmak daha avantajlı şu anda
yani
diyorsun.
şöyle kendi şarkımız olsa daha iyi olur. Yani ha ama tabii mesela iyi bir amaç için yapılan bir toplama albümse birilerini zengin etmiyorsa arka tarafta var olursa tabii ki seve seve katılırız.
Kadir Çetin'e destek albüm filan gibi mesela.
Söz veremem.
Son dönemlerde şarkı söylemek de çok kolaylaştı. Bu cihazlarla, ototünlerle, Melodyne'larla filan. Ne diyorsun?
Aslında hep vardı. o şeyler, o cihazlar vardı, var çok uzun yıllar var, çok uzun yıllardır var. Stüdyolarda var, kullanıyorduk, biz de kullanıyorduk. Yani ben 20 yıla yakındır kullanıyorum neredeyse kendimde, hani prodüksiyon yaptığım sanatçılar şeyler. Fakat şöyle bir şey vardı, insanlar onu tercih etmiyorlardı. Şimdi tercih etmeye başladılar. Yani neredeyse aslında o sesi duymak bile istiyorlar, özellikle rap şarkılarda.
Neden? Peki bunu bak incelediniz mi? Yani bu ototune sesi ya da o metalik ses diyelim sevgili takipçiler, bizi izleyenler, dinleyenler. Ben de onu duydum. Yani o sesi duymak istiyorlarmış. Kulakları alışmış. Özellikle çocuklar duymak istiyormuş. Yetişkinler sevmiyor o sesi bu arada.
Yani şöyle.
Senin düşünsene söylediğini.
Şöyle jenerasyon farkıdır diye tahmin ediyorum. Yani zamanın ruhu dediğimiz bir şey var ya. Nihayetinde şu bu dönemde doğan insanlar ya da işte bu dönemde müzik dinleyen insanlar, gençler, ona çok fazla maruz kaldıkları için duydukları, aşina oldukları, bildikleri ses o haline geliyor. Biz şimdi taş plaklar dinlemişiz, kasetlerden dinlemişiz, hi-fi sistemlerde işte iyi müzikler dinlemişiz. Siz yıllarca radyoda neler dinlediniz, kimdir? Kralını dinlediniz yani. Sizin duymak istediğiniz şey, ulaşmak istediğiniz şey bambaşka, farklı. Herhalde odur en büyük fark diye. Ben de alışamadım şahsen, ama çoğu zaman stüdyoda kullanmak gerekiyor. Bana da kullanıyoruz. Yani bazen benim de söyleyemediğim, kendimi düzeltmem gereken şeyler oluyor. Çok hızlı yapılması gereken kayıtlarda falan. Canlı kayıtlarda. Çünkü canlıda tutamayabiliyorsunuz. Kendiniz duymuyorsunuz. Mecbur onu düzeltmek için biz de kullanıyoruz. Ama bizde onu duyuracak kadar, şarkının önüne geçirecek kadar kullanılmıyor tabii. Biz sadece düzeltmek için onu kullanıyoruz.
Konserde yapıyor musunuz?
Konserde yapamayız biz. Yani
ama
o
konserde de yapıyorlar.
Şeyde
Elbeş playback yapıyor çoğu, daha doğrusu.
Üzerine de söylüyorlar. Yani half playback dediğimiz bir şey var. Onu da yarı playback gibi, onu da yapabiliyorlar. Bizde çok elverişli değil onu yapmak için.
Siz full canlı. Kaç dakika tabii kalıyorsunuz konserde?
Tamamen ortama ve şartlara göre değişiyor. Biz
minimum,
genelde
minimum mesela sözleşmede ne yazıyor? 1,5 saat mi diyor? 1 saat.
Minimumlar 90. Minimumlar 90. 80-90 arası. Ama bizim 3 saate uzadığı da oluyor. Yani 180'de, yani mesela atıyorum işte belli yerler var. Kadıköy'de belli çaldığımız barlar var. Oraya çok fanlarımız geliyor, çok takipçilerimiz geliyor. O zaman uzun uzun çalıyoruz ya. 3 saati bulduğu da oluyor.
Şunu söylemiyorsunuz, biz bu kadar para aldık çalmıyoruz demiyorsunuz.
Yani. Yok, şöyle çalmak zevkli bir şey. Biz her zaman, eğer atıyorum ki çok uzun bir konser maratonun içinde değilsek, 8-10 konserlik yorucu bir maratonda değilsek, uzun yollarımız yoksa çalmaktan çok keyif alıyoruz. Ama mesela şöyle oluyor, gece 1'de 2'de bitip de otele 3'de 4'de vardığımız, sabah 8'de 9'da yola çıkacağımız bir şeyse, evet, mümkün mertebe kısa tutmaya çalışıp hani yola çıkmak için ertesi gün bir sonraki konseri de düşünerek hiçbir zaman 90'ın altına, 100'ün altına düşmeden yapıyoruz tabii ki. Ama tabii uzun çalmak bizim de işimize geliyor. Biz de eğleniyoruz.
Repertuarda hep kendi şarkılarınız var. Yoksa mesela coverlarda eğlenceli, yani insanlar diyelim ki özellikle halk konserlerinde biraz böyle eğlenceli, kendilerini oynatacak şarkılar da istiyorlar. Mesela örnek veriyorum, Fesubhanallah gibi, Estarabim gibi filan, böyle şeyler de oluyor mu?
Şöyle, bizim şükür bir şansımız var. Artık 20. yılımız. Biz Aralık'ta artık Ölür Mahsettin'in 20. yılını kutlamaya başlayacağız zaten biz de. Bizim şansımız, bizim listemizde 12-13 tane hitin yanında, yani ciddi Türkiye'de hit olmuş şarkının yanında 4-5 tane de zaten bizim çıkardığımız coverlar var. İşte biraz önce saydığım gibi Sarhoş Gibiyim var, Rüya var, Yağmur Yüreklim var. Bir de arada biz bir Ahmet Kaya'ya da sıkıştırıyoruz, Öyle Bir Yerdeyim ki çalıyoruz falan böyle. Onlar çok ciddi tepki alan zaten yüksek şarkılar. Öyle olduğu için de bizim ekstra bir şeyler koymamıza çok da gerek olmuyor. Çok böyle hani keyfimiz yerindeyse, böyle biraz şımarasımız varsa, böyle bir üçlü türkü şeyimiz var işte, böyle Dere Boyu Kavaklar, Hey 15'li, işte Zühtü yaptığımız böyle bir set var, 10-15 dakika süren bir set.
Çok güzel.
Onu bazen yapıyoruz, ama onu yapınca çok çok uzuyor konser. Bazen yoruluyor seyirci de. Çok nadir onu çalıyoruz. Onun dışında böyle hep tamamen kendi şarkılarımız.
Beğendiğiniz rapçiler var mı? Mesela son dönemde çıkan şarkıcılar, ya da diyelim kısıtlamayalım rapçi diye, ama beğendiğiniz, sevdiğiniz, sizin de dinlediğiniz.
Ya vallahi şöyle, mesleki olarak her şeyi takip ediyoruz. Yeni çıkan rock gruplarının, rock janrındaki her şeyi zaten özellikle takip edip dinliyoruz. Rapçilerden de çok fazla dinlediğimiz var. Zaten Ankaralı kardeşimiz Ezel, nihayetinde o bir, artık o da endüstri standardı oldu diyebiliriz. Yani onu dinliyoruz. Ben Gazap'ı falan da şahsen çok seviyorum. Kendim Gazap dinlemekten çok keyif alıyorum. Şu an piyasada olan her şeyi takip etmeye çalışıyoruz. Özellikle gençleri, yani ne oluyor trendi de takip edebilmek adına her şeye bakıyoruz.
Bu özellikle gençlerin yorumladığı, o listelere giren rapçi arkadaşlarımızın biraz da böyle arabesk kitlenin, yani Müslüm Gürses, Orhan Gencebay ya da Ferdi Tayfur kitlesinin taban tabana yakın olduğu da konuşuluyor ve
Tabii ki.
aynı kitleye hitap ettiği. Bunun sebebi ne olabilir? Oradaki isyan mı, oradaki sözel yapımı nedir acaba?
Yani birçok şey rock'ta da pop'ta da hani arabesk diyebileceğimiz hem de şehirli ayıracak olursak, eğer ayıracaksak eğer hani şöyle ayıralım. Bir çizgi koyalım. Öyle şehirli ve arabesk gibi ayıralım. Şey karikatürsel bir yaklaşımla diyelim. Zaten Türkiye'de geçen bunu bir radyo programında daha konuşmuştuk. Türkiye'de bir şeyin popüler olabilmesi için aslında düşündüğünüz zaman arabeskleşmesi gerekiyor. Rap de arabeskleştiğinde popülerleşti. Pop da, rock da. Biz de sonuç olarak onun bir parçasıyız aslında o sürecin. Yani evet. Duman'la beraber başlayıp bize bir yol açtı oradan. Bizim de oradan hep beraber 2005-2015 arasındaki grupların devam ettikleri, o sürdürdükleri takip ettiğimiz yol oydu zaten. Oradan bir yol açıldı. Sonrasında ama şehirli diyebileceğiniz örnekleri de var. İkisi de beraber yürüyorlar. Pop'ta da var. Dikkat ederseniz. Pop'un da arabeskleri var. Şehirli olanı var. Rock'ın da var.
Erkin Baba'nın şarkıları da öyle arabesk.
Yani Erkin Baba'nın şarkıları tabii arabeskin tilla diyelim yani çünkü onlar gerçekten de Arabistan kökenli evet. Hani sonuç olarak hani adapte edilmiş çoğu şarkılar adapte edilmiş gelmiş şarkılar evet. Oldukları için öyle olmak durumundaydı da orada Erkin Koray çok aslında önemli bir şey başardı yani o ezgileri oradan alıp buradan gitara da orkestra müziğine de uyarlayıp nasıl arada hani zurnayı da sokarız biz bunun içerisine, bendiri de sokarız falan deyip yani aslında çok zor denenmesi, yapılması çok zor bir şey de denemiş oldu. O yüzden çok önemli bir iş hani
evet.
Yaptığı şeyler.
Evet. Bu dön şarkısı kimindi bu arada?
Davulcumuzu Serter'in. Anlayamaz. Evet ya biz son dönem böyle Serter Arapata gibi sonradan açıldı. Yorma da Serter'in. Serter'le beraber bir Mehmet Ulu da o da davulcu bir arkadaşımız. Hatta o şu an Edis'le beraber çalıyor o da. Onların beraber ortak şarkısı. Anlayamazsın yine Serter'in. Arkasından da şimdi dönü yaptık. Eyvah vardı arada yine onun şarkısı.
Evet Eyvah da. Serter şey demiyor bunu bir de ben kendim okuyayım falan demiyor.
Yani denedik sahnede falan arada bir böyle dediğimiz gibi şımarırsak böyle geliyor kendisi. Yani kendi tercih etmiyor. Ya denedi yaptı bu arada kendi grupta yapmıştı. O da bir solo proje yaptı arkadaşlarıyla beraber. O çok içine sinmedi kendisi de ya ben bunu sevmedim bu işi dedi. Yani hem davulu hem arka tarafta prodüksiyon işini de seviyor. O tarafta daha mutlu yani.
Evet. Programın sonuna geldik. 84 grubunu temsilen grubun solisti her şeyi. Ya da ne bileyim sözcüsü gibi.
Sözcüsü diyelim.
Değil mi? Ön planda oluyor böyle yani. Solistler genelde. Program konuğumuzdu. Bir de şeyi merak ediyorum. Gruplarda mesela beraber çalıyorsunuz. Sonuçta sen de solistsin ama sen de bir enstrümansın. Enstrüman çalmazsan. Diğerleri de işte sahnede olmazsa sen de olmuyorsun. Aslında yani iyi bir iş bu grup olma işi. En azından yani sağdan soldan orkestra toplamıyorsun. Hazır orkestra. Buradaki mesela gelirler nasıl oluyor? Özel mi dağıtılıyor yoksa herkes eşit mi alıyor? Şimdi grup kurmak isteyen arkadaşlarımıza bu konuda biraz bir teknik bilgiler de verelim. Bir de zor mu bu iş yani? Grup olmak zor mu?
Grup olmak tabii ki zor çünkü şöyle yani çok ortaklı bir şirketiniz olduğunu düşünün. Bu sonuç olarak bir değer, doğru. Bir marka ve buna hizmet ediyorsunuz. Aslında bir noktadan sonra sizin kişisel görüşleriniz, fikriniz, vizyonunuz, projeksiyonunuz işlememeye başlıyor. Çünkü orada 4 kişiyi ikna edeceğiniz, 5 kişiyi ikna edeceğiniz bir şeye dönüşüyor. Bunu zaten tek bir fotoda eritip de hani böyle tek fikir, tek ağız olan gruplar bunu başarabiliyorlar. Mesela ben her zaman Grip'in örneğini veririm. Grip'in bu işte çok iyi bir gruptur. Hani hakikaten de Manga'nın da kendi aralarında iş bölümü çok iyidir mesela. Biz de yavaş yavaş aslında onu yavaş yavaş başarmaya
evet,
başlıyoruz.
Nasıldı?
Onları çok tanımıyorum. Onlar büyüklerimiz tabii. Hani onu nasıl yürüttüklerini çok bilmiyorum. Yanlış bir şey söylemeyeyim. Bunlar yakın tanıdığım örnekler olduğu için hani aralarındaki dağılımı, görev dağılımını falan biliyorum. O yüzden de şirketlerin de kendine özel dağılımları ve yaptıkları şeyler var. Herkes işte grup elemanlarının eşit alıp solistin fazla aldığı ya da işte oradaki işi kim bazı durumlarda mesela solist dışındaki grup elemanları da fazla iş yapabiliyorlar. Mesela grubun basçısı bütün besteleri, bütün şarkıları yapıyor bilmem ne yapıyor. Orada farklı bir dağılım yapılabilir. Eşit sorumluluk alınan durumlarda eşit dağılım yapılabilir. Yani o sizin şirketinizin çalışma sistemine, yaptığınız anlaşmaya mesela atıyorum... Athena gibi mesela iki kardeş onlar grup aslında Athena dediğimiz şey önde iki Hakan Gökhan kardeşler. Arka tarafta sonra Athena olarak bütün grup olarak biliyorsunuz ama arkada mesela müzisyen arkadaşlar eşlik ediyorlar değişebiliyor. Müzisyenler gibi. Herkesin her yiğidin yoğurt yiyişi farklı olduğu gibi her şirketin çalışma şekli de farklı. Ona aslında ortamın şartlarına ve kendi özelliklerine göre iş dağılımına göre grupların kendileri karar vermeleri çok daha sağlıklı olur.
Evet.
Şeffaf bir şekilde yürütmeleri yani.
Evet. Tek bir kaide yok orada.
Yok yok tabii ki
Tamam.
yok.
Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Evet, 84 grubun solisti Tuna Velibaşoğlu program konuğumuzdu. Son şarkıları Dön'ü konuştuk. Aynı zamanda müzik dünyasını konuştuk. Çok keyifli bir sohbet oldu. İyi ki geldin.
Teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
En, estağfurullah, en kısa zamanda tekrar buluşuruz.
İnşallah bir dahaki şarkıda artık.
Hatta belki de böyle grupla beraber canlı şarkı söyleyip arada sohbet edebileceğimiz
Akustik bir şey yaparız.
akustik
Çok seviniriz.
konsept
Çok güzel
yapalım.
olur. Tam bizim işlerimiz.
Bir
Çok güzel olur.
üniversiteden falan belki de.
Mükemmel olur inşallah.
Süper.
Çok seviniriz.
Evet.
Hemen geliriz.
Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür
Görüşürüz.
ederiz.
Evet, programımızın sonuna geldik. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.